Ayrım 15, sayfa 135. Astılar kızım, zavallı. Zavallı da isyanı başarı yol açsaydı senin hayrını olmazdı pek. Neden ki dede? Çünkü medeni kanuna karşıydı. Kız çocuklarla oğulların mirası eşit paylaşmasına karşı çıkmış, miras hakkının mecelledeki gibi tecelli etmesini istemişti. Dede, zaten bize miras bırakmıyor ki erkekler. Olsun, yine de bir sus payı veriliyor. Toprakları almasanız bile aile arasında hallediyor, toprak yerine para, altın, hayvan filan alıyorsunuz. Sesiniz çıkmasın diye iyi kötü bir şey geçiyor elinize kızcağızım. Sonra ne oldu dedi? Sait adamlarıyla birlikte asıldı. Biz de bin şükür ettik peşine düşmediğimize. Dedi, onu sormuyorum. Sen bana Cengiz'i anlatıyordun ya dedeciğim. Ha, şehreye girince laf karıştı. Nerede kalmıştık? Sizi sürmüşler de gitmek istememişsiniz. Senin deden gitmek istememiş hani Konya'ya. Doğru cancağızım. Biz devletimize bağlıyız demişiz. Sait isyanına hiç karışmamışız diye dil dökmüşüz. Ama gel de bunu devlete anlat. Kurunun yanında yaşta yanar misali gideceksiniz dendi mi gideceğiz. Başka çaremiz yok. 27 köyü geride bırakıp gideceğiz. Oralarda nasıl yaşarız, neler yaparız düşünüp duruyoruz. Konya bereketli yerdir diyenler var. Buğday yetiştirirsiniz diyenler var. Duyduklarımızdan medet umuyoruz. Kimi aşiretin kısmetine Ordu'ya gitmek, bir kısmına Giresun, Sinop, Kastamonu köyleri düşmüş. Kimi Denizli'ye, Edirne'ye sürülüyor. Karadeniz'e sürülenler bizden de beter durumdalar. Balıkçılıktan anlamazlar, denizi sevmezler, yağmura alışık değiller. Yapmayın efendim diyoruz. Bizim siyaset ile alakamız yoktur, dinletemiyoruz. Neymiş? Komünistler azmış askeri okullarda. Bir korku sarmış devleti. Halkını hallaç pamuğu misali oraya buraya savuruyor. İtirazın boş olduğunu biliyoruz. Denkledik eşyaları, çoluğu çocuğu kara trene doldurup ıngıl ıgış düştük bir bahar günü İç Anadolu yollarına. Konya'da bize bir çiftlik evi, birkaç baş hayvan, birkaç bahçe verdiler. Aha, senin rahmetli babanla büyük alan Konya'da doğdu işte. Niye kalmadınız Konya'da dede diye sordum. 1948'de sürgün yasağı kalktı. Evlerinize, yörelerinize dönebilirsiniz dediler. Bizim köylere Bulgar göçmenlerini yerleştirmişler. Balkan'dan gelen adam buranın sıcağına dayanabilir mi? Bunalmışlar, hastalanmışlar. Bir kısmı bir yıla kalmadan gitmiş, boşaltmışlar bizim bağları, bahçeleri, evleri. Bunu duyunca başladık düşünmeye. Günler, geceler boyu düşündük, konuştuk. İyi kötü yolumuzu bulmuşuz bu topraklarda da. Bahçelerimiz meyve, bağlarımız üzüm vermiş. Gel gör ki hasret dağılıyor bağrımızı. Nasıl ki Van yöresindeki toprakları özlemişiz bir zamanlar, bu kez de toprağın kırmızı rengini, fıstık ağaçlarımızı, bizimle aynı lisanı konuşan insanları özlüyoruz, dilimizi özlüyoruz. Gözümüzde Mezopotamya tütüyor. Dayanamadık. Birkaç aile sattık hayvanlarımızı, bağlarımızı, bahçelerimizi, yeniden topraklarımıza döndük. Bulgarlardan boşalan köylerimize, evlerimize yerleştik. Düzenimizi kurduk. Seviniyoruz yaraları sardık diye. Hatta devlet işlerine bile karıştık. Meclise adam yolladık aramızdan. Beni de istedilerdi aday olayım ama kabul etmedim. Zamanında siyasete karışanların neler çektiğini çocuk yaşımda görmüşüm. Haydi o günleri anlatmayayım sana kızcağızım. Geceleri uykun yok zaten. Olanı da benim yüzümden kaçmasın. Her neyse, ben kendi ahanemden, yeğenlerimden, amcaoğullarımdan meclise, partiye, devlet kapısına çok adam yolladım ama. Kendim kale gibi kaldım burada. Evleri, köyleri, bağları, bahçeleri de beklemek lazım. Çoluğuna, çocuğuna, köylüne, ırgatına iyice sahip çıkacaksın. İster toprak olsun, ister insan, hiçbir şeyi başıboş bırakmaya gelmez. Hayvanı bile. Diyeceksin ki dede, başıboş bırakmadın da ne oldu? Amcamla babamın ölümünü mü engelleyebildin mi? Engelleyemedim. Gücüm yetmedi töreye karşı çıkmaya. Oğullarımı koruyamadığım bir yana torunumun başını belaya sokan da benim. Cengiz'in vebali benim boynumadır kızcağızım. Cengiz'in acısıdır beni vaktinden önce kocatan, belimi büken, nefes alamaz hale getiren. Dedem ne oldu Cengiz'e? Bak şurada dertleşiyoruz. Haydi kırma beni anlat dedim. Dedemin kendini niye suçladığını bilmiyordum ama çoluğuna çocuğuna bu kadar düşkün bir adamın torunun başını belaya sokmasına imkan yoktu. Birileri Cengiz'in vebalini ona yüklemiş olmalı diye düşündüm. Önce o bana anlatsın, sonra ben onu teselli edeceğim. Senin bu işte hiç suçun yokmuş dede diyeceğim. Dedem bir sigara daha yaktı, mangalın ateşinde altına aldığı bacağını değiştirdi biraz zorlanarak, öksürerek boğazını temizledi lafa başlamadan önce. Cengiz bizim ailenin nakliye şirketinde çalışıyordu. Cemal Fehmi at arabasıyla ilçeye ulaşan mahsulü kamyonlara doldurur şehre yollardı. Cengiz de kamyonu karşılar, malı indirir depolardı. Onu henüz baş göz etmemiştim. Eli ekmek tutsun diye beklemiştim. Bizler gibi köylü değildi Cengiz. İyi kötü okumuştu. Lisesini bitirmişti. Sırtına frenk gömleğini, yeleğini, ceketini giymişti. Boyun bağını bağlıyor, işine gidiyordu her gün. Ben de memnundum halimden. İlk göz ağrımın, kız kaçırma yüzünden kurşunlanmasının, senin babanın kan davasına can vermesinin yaraları kapanmamıştı ama kanamıyordu eskisi gibi. Bir tevekkül gelmişti üzerime. Canı veren Mevlam istediğimde geri alıyor emanetini diyordum. Buraların töresi böyle. Her mevsim birkaç can kurban verilecek ki sular durulsun diyordum. Allah madem bu topraklara acımasız töreler reva görmüş ve biz canların yolunu da buralara düşürmüş, elimizden ne gelir katlanacağız diyordum. Giden gitmiş, sağ kalanlar uzun ömürlü olsun diye gece gündüz dua ediyordum. Allah'ıma, Allah dualarımı kabul etmedi kızım. Sesi de elleri gibi titremeye başladı dedemin. Evdeki kadınların kumaş artıklarını birbirine ekleyerek yaptıkları rengarenk yorganı dedemin sırtına yerleştirdim titremesi geçsin diye. O kadar yaşlı ve yıpranmış bir hali vardı ki kıyamıyordum onu daha fazla konuşturmaya. Yoruldun dedem, gel gidip yatalım, yarın anlatırsın dedi. Yok canım ciğerim, yatmayalım. Dinle de şaşıp kalacağın hiçbir şey kalmasın. Her şeyi göğüslemeye hazır ol bu kahpe dünyada dedi. Dinle kızcağızım. Dinle de öğren, neden ateşe atmışımdır Cengiz'imi. Bir zamanlar senin arkadaşın olan Nevo kızın babası kaymakama neden minnet borcum vardır? Cengiz, aylardan Nisan lo, dağ taş insan lo. Kar yağar, yağmur yağar çıplak etimize. Bin yıldır birikti acımız, zor taşır artık dünyamız. Talip Apaydın. Cemal Fehmi elindeki kağıdı son bir kere daha okuduktan sonra hırsla buruşturup az ileride duran çöp sepetine fırlattı. Baskete giren top gibi tam isabetle sepete düştü kağıt. Bir süre bomboş gözlerle karşı duvara baktıktan sonra telefona uzandı. Uzun uzun çaldırdı telefonu. Alo dedi sonunda. Hayrola, büroda kimse yok diye kapatıyordum az daha. Ardiye'de miydin? Mal boşaltıyorduk abi dedi Recep. Bizim Hasan'ın karısı doğum yaparken şey olmuş da Cengiz abi hastaneye götürdü kadını. Onlar bugün işe gelmeyince iş başa düştü. Yine mi doğum yaptı Hasan'ın karısı? 11. çocuk abi, laf dinlemiyor ki herif. Bebe ters mi gelmiş ne? Az daha ölüyormuş kadıncağız. Neyse buyur abi, bir emrin mi var? Şu tatsız mektuplardan bir tane daha geldi bu sabah. Hay Allah, bu üç etti. Ne yapacağız yahu? Vallahi abi bilmem ki. Babana söyle de bir toplantı yapalım. Emrin olur abicim. Biz atlar geliriz sizin oraya. Ne zaman emredersin? Ben bizimkinlerle konuşayım, ağabeyime de haber vereyim, seni ararım. Tamam abi, bir yaramazlık yok değil mi? Yok abi, hiçbir yaramazlık yok henüz. Belki de münasebetsin biri kötü bir şaka yapıyordur. Olabilir abi, inşallah öyledir. Mallar geldi değil mi sağ salim? Geldi abi, şimdi ben onları indiriyordum, hiçbir sorun yok. Haftaya 5 kamyon daha mal yollayacağım. Tamam abi. Haydi oğlum, sağlıcakla kal. Babana selamımı ilet. Aleyküm selam abi. Cemal Fehmi kapattı telefonunu, yerinden kalktı, odanın içinde dolaşmaya başladı. Birkaç tur attıktan sonra buruşturup çöp sepetine attığı kağıdı almak için eğildi. Doğrulurken ah diye bağırdı. Yine belini incitmişti. Ağzından sunturlu bir küfür fırladı. Bir eliyle belini tutarak yavaş yavaş doğruldu. Masanın arkasında duran koltuğuna belini kollayarak itina ile oturdu. Buruşturduğu kağıdı eliyle düzeltmeye çalıştı. Üzerindeki kağıt yazıyı ilk kez görüyormuş gibi dikkatle okudu. Kağıdı hırsla tekrar buruşturdu. Bu sefer çöp kutusuna değil, masanın sağ çekmecesinin içine attı. Çekmeceyi kapatıp kilitledi. Sonra telefonu yine aldı eline, numaraları çevirdi. Bu kez uzun çalmadı, hemen açıldı telefon. "Ağabey," dedi, "şimdi canını sıkacağım biraz. Lanet mektuplardan bir tane daha geldi bugün." "Ya sorma. Bu seferkinin üzerinde pul mul da yok. Kapının altından atmış keratalar." "Hayır, hiçbir fikrim yok. Bismiloğulları olacağını sanmam. Onlarla hesabımızı gördük biz. Alacağımız, vereceğimiz kalmadı." "Yok yok, değillerdir. Onların bir talebi olsa açık söylerler. Bu şahsi bir meseleye benzemiyor. Örgüt mörgüt bir şeyler diyorlar bu kez. Bulaşmayalım." "Elbette bulaşmayalım da kimin yolladığını öğrenelim." "Yok abi, babama söylemedim henüz. Sıkmak istemedim canını. Ama sonunda o da duyacak herhalde. Diyordum ki bu akşam çiftlikte buluşalım. Hem bu meseleyi bir görüşelim hem de babama danışalım. Belki o da bir fikir verir, ne dersin?" "Tamam, bu akşam işten çıkınca gelirim. Haydi eyvallah." Cemal Fehmi o gün işini bitirince çekmecenin kilidini açıp buruşuk kağıdı çıkardı, eliyle düzeltti, dörde katlayıp özenle cüzdanına yerleştirdi. Bürosundan çıkmadan önce ayak işlerine bakan delikanlıya "ben çıkıyorum" diye seslendi. "Sen ışıkları kapatır kilitlersin, sabah geç kaldığını görmeyeyim. Saat tam 8'de gel, odayı havalandır, toz al. Telefonları da not edersin." Kapıdan çıkar çıkmaz telefonun başına yerleşen sıska oğlan, "her gün aynı şey, sanki bilmiyoruz, bir kere de söylemesi olmaz" diye söylendi arkasından. Çiftliğin girişinde sağ tarafa düşen konağın selamlık bölümünde toplanmıştı ailenin erkekleri. Ortaya yer sofrası kurulmuştu. Kadınlar ellerinde tepsiler, tabaklar, kaselerle girip çıkıyor, donatıyorlardı sofrayı. Gelmesi beklenen tüm kardeşler, yeğenler ve amcaoğulları toplanınca o günün şerefine entarisini çıkarıp kahverengi takım elbisesini kuşanmış olan Sadık Ağa yavaşça indi sedirden sofraya yürüdü. Diğerleri onu takip ettiler. Sofranın etrafında halka olup oturdular. Sadık Ağa bismillahla açtı sofrayı, tahta kaşıklar ortada duran tarhanaya, yoğurda, çılbıra, eller böreğe ve parçalanmış kuzu butuna uzandı. Birkaç genç kız ortada dolanıp servise yardımcı oluyordu. Yemek faslı bitince kahveler söylendi, genç kızlardan biri sedirin önünde duran mangala 3 cezve sürdü. Sadık Ağa ve 2 büyük oğlun kahveleri cezvede pişirildi. Diğerininkini bir başka kız tepside içeriden getirdi. Herkes kahvesini eline alınca Sadık Ağa başıyla bir işaret yaptı. Odada dolanan kızlar, kadınlar usulca çekilip kapıyı arkalarından kapattılar. Erkekler odada yalnız kalınca "bir yaramazlık varmış, ne oluyor oğlum?" diye sordu Sakıp Ağa. Cemal Fehmi konuya lafı uzatmadan girdi. 15 gün kadar oluyor, büroya sakal tıraşı olmamış gençten biri geldi. Örgüt adına para istedi. "Ne örgütü bu?" diye sordum. Büyük kurtuluş gibi bir şey söyledi. Böyle bir örgütü daha önce hiç duymadığımı söyledim. Yeni kurulmuşlar. Herifi adam yerine koyup böyle işlere girişmemesini, bizlerin bu tür örgütlenmelerden bugüne kadar hiç fayda görmediğimizi, tam tersine bu tür işlere bulaştıkça rahatımızın kaçacağını anlattım. Bana hakarete varan laflar etti. Ben de kendimi tutamadım, kovdum. Odadan çıkmadan önce pişman olmamak için iyi düşünmem gerektiğini söyleyip defolup gitti. "Beni niye hemen haberdar etmedin oğlum? Ağababam, önemsemedim olayı. Serserinin biridir, para çarpmaya gelmiş diye düşündüm. Ama bu kadarla kalmadı diye ekledi Hüseyin. Birkaç gün sonra postadan bir mektup geldi. Mektupta bir hafta içinde parayı hazır etmemiz ve beklememiz yazıyordu. Kaç para istiyor? 3 milyon. Çüş. Aynen ben de öyle dedim. Elin herifine bilmem ne örgütü için 3 milyon vereceğim. Olacak iş mi? Hani bana dese ki ihtiyacım var, oğlum ameliyat olacak ya da ne bileyim kumarda kaybettim, beni vurmak üzereler, Allah rızası için vereyim eline birkaç kuruş savayım. Belki dilencilik etmeye yüzü tutmadı, örgüt palavrası altında para koparmaya çalışıyordur dedi yeğenlerden biri. Şantaj yapıyor olmasın diye sordu Sadık Ağa. Onu da düşünmedim değil ama şantajlık bir durum yok ki. Kaç gündür hesapları kontrol ediyorum bir açık çıkar mı diye. Hesaplar mis gibi tertemiz. Neyin şantajını yapacak? Paçanı kaptırmamaya bak. Bu serseri bir dadanırsa başına bela olur. Zaten para filan vereceğimiz yok ama bugün mektuplar üçledi. Son mektup kapının altından atılmış. Yine postadan değil, bu kez iyice gözdağı veriyor. Parayı vermezsek mal taşıyan kamyonlarımızı yakacaklarmış. Kimler? Örgüt işi. Ne örgütü bu, araştırdınız mı? Dedim ya, Büyük Kurtuluş Günü örgütü müymüş, neymiş? Kimi kimden kurtarıyormuş İtoğlu İt? Vallahi bilemem ama kamyonu yakarız diye okuyunca canım sıkıldı ağa baba. Bir fikrini alayım dedim. Bulaşma Cemal Fehmi, hiç bulaşma. Ta yıllar öncesinden Kürt davasında kaybettiklerimiz bir yana, ben kan davasına töre belasına az can vermedim. Çınar gibi iki evladım devrildi gitti. Başımı yakmayın yine. Hiçbirinizin kılına zarar gelsin istemem. Herife küfür filan sakın etme oğlum. Gelirse kovma da. Güzellikle hallet. Bu ara işler kesat de. Vergi ayı geliyor de. Elimiz açılınca yaparız bir şeyler de oyala. Baş üstüne dedi Cemal Fehmi. Sadık Ağa'nın kararına kimse itiraz etmedi. Akrabaların hiçbiri eşkıyaya para kaptırmaktan yana değildi. Ağız birliği yapar, sıkı dururlarsa bu belayı atlatacaklarına inanıyorlardı. Aile toplantısı gece 10 sıralarında dağıldı. Cemal Fehmi ilçeye, evine döndü. Ertesi sabah bürosuna içi rahatlamış olarak gitti Cemal Fehmi. Bilal söylediği saatten de erken gelmiş, camları açmış, toz alıyordu. Patronunun kapıdan içeri girdiğini görünce doğruldu, bembeyazdı yüzü. ''Kapatsana pencereyi oğlum, soğuktan suratın bembeyaz olmuş.'' dedi. ''Beyim, çok kötü şeyler oldu beyim. Demin telefon geldi. Sizi evden aramışlar, çıkmışsınız beyim.'' Dudakları titriyordu Bilal'in. ''Ne var lan, söyle ne oldu?'' Bilal konuşmaya başlamadan telefon çaldı. Celal Fehmi şaşkın şaşkın bir Bilal'e bir telefona baktı. Sonra ısrarla çalan telefonu kaldırdı, kulağına dayadı. ''Ne? Ne diyorsun? Ne zaman? Niçin? Tamamen mi yanmış? Kim yapmış? Allahsızlar, İtoğlu itler. Tamam, hemen geliyorum.'' Telefonu kapatmayı unutarak masanın yanındaki koltuğa çöktü. Elinden düşen ayizeyi koşup kaldırdı Bilal. Cemal Fehmi başı ellerin arasında hiç konuşmadan oturdu bir süre. Sonra ağır ağır konuştu. Mal götüren kamyonu yakmışlar. Bitkindi sesi. Biliyorum beyim, siz gelmeden aradılar. Ben hemen şehre gidiyorum. Sen de her tarafı kapat, kilitle çık, çiftliğe git. Ben telefon edene kadar babama bir şey söylemeyin dedi Cemal Fehmi. Sadık Ağa'nın oğulları, erkek torunları, amca çocukları ve yeğenleri şehirde, ortakları Recep'in evinde buluştular. Her birinin suratından düşen bin parçaydı. Bir süre birbirlerini suçladılar, uzun uzadıya münakaşa ettiler. Kimi parayı vermeliydik diyordu, kimi asla vermemeleri gerektiğini söylüyordu. Biraz sakinleşince ne yapmaları gerektiği hakkında konuştular. Taşıdığı malla birlikte yanan kamyon, örgütün istediği paradan daha fazlaya mal olmuştu. Allah'tan hem kamyon hem de mallar sigortalıydı. Olan olmuştu. Canları yandığı halde para ödemediklerini gören hırsızların bir kamyon daha yakacak halleri yoktu elbette. Bu olayı polise haber vermeden kapatmaya karar verdiler. Kamyon olayının haftasında bir tehdit daha geldi Cemal Fehmi'ye. Bir akşamüstü bürosundan çıkmak üzereyken telefon eden kişi derslerini alıp almadıklarını soruyordu. Biz bu olaya bir kaza gözüyle bakmıştık dedi Cemal Fehmi. Şimdi sen diyorsun ki kamyonu siz yakmışsınız. Elleriniz dert görmesin. Madem kamyonu siz yaktınız, vereceğim varsa da vermiyorum parayı. Size yapacağım tek iyilik yediğiniz saltı ihbar etmemek olacak. Bir hatadır yaptınız. Her kuşun etinin yenmeyeceğini öğrendiniz. Artık bizi rahat bırakın. Ne haliniz varsa görün. Ben sizi Allah'a havale ettim. Bundan böyle bir daha sesini duymak istemiyorum. Bunları çok inandırıcı bir sesle sakin sakin söylemiş olmasına rağmen telefonu kapattığında elleri titriyordu. Bilal'e bir acı kahve söylemesini istedi.